Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 69. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde libido hakkında konuşacağız. Neler bizim libidomuzu yükseltiyor, neler düşürüyor, nasıl beslenmemiz, nasıl antrenman yapmamız gerekiyor? Bunların detaylarına birazdan gireceğim. Peki libido neden önemli? Neden bu konu hakkında bölüm yapmak istedim? Çünkü libido insanların genel sağlığı hakkında çok büyük bir fikir veriyor bize. Eğer cinsel ilişkiye girme arzu ve isteğin yüksekse vücudunda birçok şey doğru gidiyor, iyiye gidiyor demektir. Çünkü tarih boyunca bizim çiftleşebilmemiz için güvenli bir barınağa ve yeterli yemeğe ihtiyacımız olmuş. Bu şartlar altında üremişiz. Dolayısıyla libido da insan sağlığı hakkında bu yüzden çok önemli bir yere sahip. Peki biz hangi şartlarda üremek istemiyoruz? Yemek olmadığında, güvenli hissetmediğimizde, barınağımız olmadığında vesaire. Tabii ki günümüzde buna tekabül eden şey ne? Senin ay sonunda faturalarını ödemen gerektiği gerçeği, geçim sıkıntısı yaşaman, partnerinle ilgili bir sorunun olması, kavga etmen, iyi anlaşamamanız ya da çok stresli bir hayatının olması. Genel olarak stres, libidoyu öldüren en büyük etkenlerden bir tanesi. Yüzyıllar önce yemek bulma derdi, şu an faturaları ödeme derdi. Aynı şey, vücudumuz bunlara aynı reaksiyonu, aynı stresi gösteriyor. Zaten stresliyken de ne doğru düzgün uyuyabiliyorsun, ne doğru düzgün yemek yiyebiliyorsun. Sindirimin aksıyor, vücudunda birçok şey stres yaptığında tersine gidiyor. Cinsel performans da bunların en başında geliyor. Peki bu kadar stresin içinde stresimizi nasıl kontrol edebileceğiz? Sonuçta hepimiz güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyoruz. Hepimizin geçim derdi var, bazılarımızın ailesi var, ailesini de kendinden başkalarını da düşünmek durumunda. Dolayısıyla burada iki seçeneğimiz var. Birincisi strese karşı toleransımızı geliştirmek. Bir ikincisi stresli ortamlardan kendimizi uzaklaştırmak. Bir üçüncüsü de aslında bu ortamlardan mental olarak uzaklaştırmak kendini. Yani fiziksel olarak bu ortamlarda bulunuyor olabilirsin. Fakat mental olarak bakış açını değiştirip herkes aynı zorlukları yaşıyor olabilir. Fakat mental olarak bakış açını, olaylara yaklaşımını değiştirdiğin zaman yaşadıklarını yorumlayış şeklin, yani stres algında aynı şekilde değişecektir. Birincisinden bahsedecek olursak, strese karşı toleransını geliştirme. Tıpkı ağırlık antrenmanı gibi. Yani sen 10 kiloyu bugün kaldırdığında kaslarına zarar veriyorsan, ertesi gün kas ağrısı hissediyorsan, fakat bunu 1 ay boyunca, 2 ay boyunca yaptığında artık aynı ağırlık, aynı stres, aynı atak sende aynı etkiyi vermiyorsa, vücudun güçleniyor, adapte oluyorsa, strese karşı geliştireceğimiz tolerans da aynı yine bu şekilde oluyor. Biz güçlendikçe etrafımızdaki zorluklara, hayatımızdaki zorluklara direncimiz artıyor. Dolayısıyla aynı sıkıntılar aynı etkiyi vermemeye, aynı zararı vermemeye başlıyor. Tabii bunu fiziksel olarak yapabilirsin, mental olarak yapabilirsin kendini güçlendirme olayını. Hayatında ilk kez çalışmaya başladığın zamanı hatırla mesela. 3 saat, 4 saatlik bir çalışma bile seni yorarken bir süre sonra 8 saat, 10 saat çalışmaya alışıyorsun. Bünyen alışıyor, mentaliten, zihnin alışıyor. Aynı konsepte ağırlık antrenmanlarını uygulayabilirsin. Sıcak, soğuk toleransına uygulayabilirsin. Yani ilk başta mesela soğuk duş almaya çalışırken çok üşüyor olabilirsin. Fakat vücudun bir süre sonra aynı strese maruz kaldıkça adapte olacaktır, güçlenecektir. Aynı şekilde sıcak toleransını sauna gibi ortamlarda arttırmak da bu kategoriye giriyor. İkinci kategoride stresli ortamlardan kendini uzaklaştırabilirsin. Yani toksik ilişkilerden uzaklaşırsın. Gerçekten sevmediğin bir işi sadece parası için yapıyorsundur. Ona bir alternatif bulmaya çalışırsın. Etrafında sürekli olarak seni strese sokan negatif insanlardan yavaş yavaş uzaklaşırsın. Çevreni değiştirirsin. Çevreni, yakın arkadaşlarını, sürekli olarak görüştüğün insanları, işini vesaire değiştirdiğin zaman stres seviyen ciddi anlamda azalacaktır. Tabii istediğin yönde, değiştirdiğin ölçüde. Bir de daha önce de bahsettiğim stres kovasını boşaltma diye bir tabirimiz var, değil mi? Şimdi bizim yaşadıklarımız stres kovasına hep ekleniyor. Egzersiz, sağlıklı bir stres olmasına rağmen bu kovayı yine dolduruyor. Kötü ilişkiler, yaşadığımız kötü tecrübeler, işin vermiş olduğu yorgunluk. Bizim bu stres kovasını boşaltacak şeyler de yapmamız gerekiyor. Bunun içinde sevdiğin insanlarla vakit geçirme, ailenle, arkadaşlarınla, doğada vakit geçirme, yalın ayak toprağa basma, sıcak bir duş alma, akşamları rahatlama, hafif egzersizler yapma, kan dolaşımını hızlandırma, elektronik cihazlardan uzak durup kendini bir resetleme. Yani beynini düşüncelerden bir nevi bir süreliğine arındırma. Çünkü uyandığımız andan itibaren sürekli olarak bu beyin bir şeyler düşünüyor, bir şeyleri çözmeye çalışıyor. aslında hiçbir zaman anda kalamıyoruz. Sürekli olarak beynimiz bir şeyle meşgul. O yüzden bunu antrene etmek lazım. Etrafındaki bütün dikkatini dağıtacak şeylerden uzaklaşıp sadece bulunduğun anda kalabilme, çoluğunla çocuğunla ilgilenebilme ya da doğada tek başına yürüyüş yapma, şöyle bir nefes antrenmanı yapma, bulunduğun andan başka hiçbir şey düşünmeme. Bunu gerçekten pratik yapmamız gerekiyor. Hepimizin buna ihtiyacı var, özellikle de bugünlerde. Artık hayatı prize takılı yaşıyoruz. Gerçekten o cihazlar olmadığı zaman manuel olarak yaşam sürmemiz gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu kadar fazla stimüleye alışkın değil bünyemiz, beynimiz. Zaten bunun yan etkilerinde farklı zamanlarda, farklı şekillerde vücudumuz olumsuz anlamda gösteriyor. Özellikle egzersiz konusunun altını çizmek istiyorum. Çünkü egzersize yeni başlayanlar, direnç antrenmanlarına, kas kütlesini arttırmaya yeni başlayan insanlar genellikle libidolarında, genel olarak hormonal dengelerinde bir artış görüyorlar. Fakat bu artışı ne kadar yaparsam o kadar iyi olacak şeklinde yorumlayıp fazla, aşırıya kaçtıklarında direkt olarak olumsuz anlamda etki görmeye başlıyorlar ve bunu algılamaları biraz zaman alıyor. Hani ya sakatlandıktan sonra algılıyorlar, ya bu stres kovası artık taştıktan sonra, farklı bir şekilde bir yerden patlak verdikten sonra anlıyorlar. Fakat bunlara, bu duruma gelmeden önce müdahale olmak lazım. Yani egzersiz ne kadar senin libidonu arttıracak, testosteronunu arttıracak bir unsur, çok önemli bir unsur olsa da, kan dolaşımını hızlandırmak, kaslarına direnç uygulamak, aynı zamanda uyku ihtiyacı yaratmış oluyorsun. Akşamları çok daha kaliteli uyuyacaksın. Vücuduna daha sağlıklı besinler sokacaksın. Çünkü vücudun aslında ne yemesi gerektiğini daha iyi seçebilecek bu şekilde. Aynı zamanda fazla yağlarından kurtulacaksın. Kanındaki yağ oranı, blood lipid profilin değişecek. Kan basıncın, kan şekerin olumlu anlamda değişecek. Bütün bu olumlu etkileri, testosteron, growth hormonu, kas gelişimi, bunların hepsini göreceksin. Dolaylı etkileri de olacak tabii ki. Bunun senin özgüvenine katkısı, toplumdaki duruşun, postürünün iyileşmesi, belki ağrılarından kurtulacaksın daha güçlü bir fiziğe sahip olduğun için. Ağrılarından kurtulmak zaten genel olarak mutluluk seviyeni çok yüksek anlamda artıracak. Çünkü ne kadar zengin, ne kadar hayatındaki isteklere ulaşmış bir adam olursan ol, bir yerinde bir ağrı olduğunda bütün aklın orada oluyor. Hayattan aldığın zevk ciddi anlamda düşüyor. Zaten bu da araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bizim mutluluğumuzun öncelikli olarak sağlığımızla doğrudan alakalı olduğunu bir kere daha hatırlamamız gerekiyor. Şu an için kovaladığımız para, makam ya da materyalistik diğer şeyler aslında hiçbir zaman bizim sağlığımızın önüne geçmemesi gerekiyor. Çünkü sen onları elde ettiğinde mutlu olacağını düşünüyorsun. Fakat o süreç içerisinde sağlığından olursan, onları elde ettiğinde dünyanın en mutsuz insanlarından bir tanesi olacaksın. O yüzden bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Egzersizi de hayatımızın kalitesini arttırmak için bir araç olarak kullanmak gerekiyor. Acı yok Rocky mentalitesiyle çok yoğun bir hayatının üzerine bir de antrenmanları ağır ağır eklemeye çalışırsan, o egzersiz sana faydadan çok zarar getirecektir, libidonu düşürecektir. Antrenmanın şiddetini hayatının mevcut durumu belirler. Yani senin çok daha fazla zamanın varsa, uyuyabiliyorsan, düzgün beslenebiliyorsan, ona göre antrenman şiddetini biraz daha arttırabilirsin. Fakat senin çoluğun çocuğun varsa, yoğun bir işin varsa, zamanın çok kısıtlıysa, bu şartlar altında antrenmanın şiddetini, sıklığını, yoğunluğunu düşürmen şart. Hani düşürünce çok daha az fayda elde edeceğim diye düşünme. Kendine uygun antrenmanı yaptığında egzersizden maksimum faydayı alacaksın. Yani ne kadar az ya da ne kadar çok sert yaptığının hiçbir önemi yok. Şu anlamda yok. Hayatının mevcut şartlarıyla uyuşmadığı sürece hiçbir önemi yok. Çok yoğun bir programın varsa, aynı zamanda birçok şeyi yönetmeye çalışıyorsan, zamanın kısıtlıysa, senin haftada yapacağın 1-2 gün antrenman, aynı haftada yine yapacağın 3-4 gün antrenmandan çok daha fazla fayda getirebilir sana. Libidonun ne kadar yüksek olduğunu gösteren, yine aynı şekilde hormonal dengenin ne kadar sağlıklı bir şekilde ilerlediğini gösteren en büyük parametrelerden bir tanesi de sabah kalktığında, özellikle erkekler için ereksiyon. Her sabah kalktığında düzenli olarak ereksiyon olan erkeğin cinsel hormon profili çok yüksek ihtimalle olması gereken seviyededir. Bunu tıpkı kadınların aylık periyotları gibi düşünebilirsin. Mesela nasıl bir kadın her ay aynı zamanda, aynı sürede periyodunu saat gibi işletebiliyorsa, bu onun hormonal sağlığı hakkında bize nasıl fikir veriyorsa, aynı şekilde erkeklerde bir adet dönemi gibi bir şey olmadığı için ereksiyon sağlığı ve sıklığı durumu aslında cinsel performans hakkında büyük fikir veriyor bize. Aynı şekilde senin libidonu, testosteronunu, ereksiyon sağlığını etkileyecek en önemli noktalardan bir tanesi vitamin mineral eksikliğin, besin eksikliğin. Yani alman gereken protein, karbonhidrat, yağ, makro besinlerde, mikro besinlerde, vitamin, mineral herhangi bir eksik yaşıyorsan, kan testi yaptırdığın zaman zaten bunların detaylı sonuçlarını göreceksin. Yaptığın kan testinin çeşidine bağlı olarak vücudundaki herhangi bir makro ya da mikro besin eksikliği mutlaka hormonal sağlığına ve cinsel performansına etki edecektir. O yüzden supplementleri bu noktada aslında takviye olarak kullanmak lazım. Yani hali hazırda zaten iyi olan bir şeyi maksimize etmenin bir anlamı yok. Mesela zaten sen yeterli proteini doğal besinlerden alıyorsan, etini yiyorsan, yumurtanın sütünü içiyorsan, ekstradan işte protein tozuna abanmanın bir anlamı yok. Supplementler eksik noktalarda bizim hayatımızda çok büyük öneme sahip. Mesela işte çinko, magnezyum, vitamin D, demir, özellikle kadınlar demir eksikliği çekiyorlar. Genellikle çok sık et yemedikleri için ve zaten kadınların doğası gereği erkeklere göre demir oranları daha düşük. Supplementler tam olarak bu noktada devreye giriyor. Eksik olan bir şeyi tamamlamak için, zaten iyi olan bir şeyi maksimize etmek için değil. Zaten düzenli olarak hayvansal protein yiyen, özellikle kırmızı et, sebze ve meyvelerin düzenli olarak yiyen, çeşitli renklerde çeşitli sebzeleri ve meyveleri tüketen bir adamın besin eksikliği çekme ihtimali gerçekten çok düşük. Tabii ki her insanın sindiremediği besinler farklı, bazıları glutene karşı alerjisi olabiliyor. Bazı insanlar kırmızı et yiyemiyor mesela. Böyle insanlar da var. Bu istisnalara çıktığımız zaman düzenli olarak hayvansal proteini tüketen, sebze ve meyvelere beslenme programında yer veren insanların kan besin değerleri ortalamanın çok daha üzerinde olacaktır. Bir de şimdi hayvansal protein dediğimizde her zaman insanların aklına şu geliyor. Kolesterol, işte çok et yersek, çok yumurta sarısı yersek, işte süt içersek, hayvansal proteinleri çok tüketirsek kolesterolümüz tavan yapar. O yüzden işte vegan beslenmek arada daha iyi. Evet, tabii ki şimdi burada kimden konuştuğumuza göre bu söyleyeceğim şeyler değişir. Sen zaten hali hazırda obez bir insansan, yani kanındaki blood lipidi çok yüksekse, yağ oranı çok yüksekse, tabii ki kolesterol sana iyi gelmeyecektir. Eti kestiğinde, hayvansal ürünleri diyetinden kestiğinde hormonal profilin daha da iyi olacaktır. Fakat sen zaten hali hazırda yağ oranı belli miktarda olan bir adamsan, egzersiz yapan, kan dolaşımını sürekli olarak hızlandıran bir adamsan, kolesterol senin kalp sağlığın için çok faydalı bir yağ. Zaten hücre oluşumunda da önemli bir role sahip kolesterol. Senin hormon profilinin yaratılmasında, salgılanmasında, düzenlenmesinde kolesterol temel rollerden birini üstleniyor. Vücuttaki testosteron üretiminde, growth hormonun üretiminde büyük öneme sahip. Fakat tabii bu bahsettiğim faydalardan yararlanabilmek için düzenli egzersiz yapan, belli bir yağ oranına, saf kas kütlesine sahip bir birey olman gerekiyor. Kolesterol tabii ki de obez bir insana yaramayacaktır. Senin zaten vücudundaki, özellikle de bel çevrendeki yağ oranı olması gerekenden daha fazlaysa, iç organ yağlanması artmışsa, kolesterolün ne kadar az tutarsan senin için o kadar iyi olacaktır. Zaten kan testi yaptığında da sonuçlarını göreceksin. Bizim amacımız kandaki yağ dengesini sürekli olarak belli aralıkta tutma. Kandaki yağ çünkü arttıkça kan dolaşımı yavaşlıyor. Damar tıkanıklığına sebep oluyor. Yine burada sorun ne aslında? Fazla enerji. Fazla enerjiyle savaşmanın en mantıklı yolu ne? Kas kütlesini arttırmak, kan dolaşımını belli aralıklarla hızlandırmak, kardiyo antrenmanlarını yapmak, günde en az 10.000 adıma yaklaşmak. Kanın senin damarlarında etkili bir şekilde, rahat bir şekilde dolaşamaması demek, bütün iç organlarına, hücrelere oksijeni ideal şekilde taşıyamaman anlamına gelir. Zaten biz oksijenle hayatta kalan canlılarız. Oksijenin kalitesi, miktarı azaldığı anda direkt olarak yaşlanmaya, ölmeye başlıyor aslında vücudumuz. O yüzden kalp sağlığı, kardiyo antrenmanları, aynı zamanda direnç antrenmanları, sağlıklı bir kas kütlesi mutlaka olmazsa olmaz. Libidonu düşürecek en önemli etkenlerden bir tanesi de aşırı defisitte kalori açığı oluşturarak beslenmek. Kilo vermeye çalışıyorsun, bazal metabolizman 2000 iken gidiyorsun 1000 kaloriyle 1500 kaloriyle beslenmeye çalışıyorsun ve bunu uzun süre aralıksız yapıyorsun. Direnç antrenmanları da yapmıyorsun. Vücudunda kas kütlesini korumak için herhangi bir sebep sunmuyorsun. Bir sinyal göndermiyorsun vücuda. Ve tabii ki de bu şartlar altında libidon düşecektir, testosteron düşecektir. Vücudun hızlı bir şekilde kas kaybedecektir. Aslında vücudunun kas yapabilmesi demek senin anabolik olduğunu gösterir. Yani vücudundaki bütün hormon profilinin iyi olması, optimal seviyede olması gerekiyor senin kas yapabilmen için. O yüzden vücudu kas yapmaya zorlamak direnç antrenmanlarıyla aslında senin libidonu genel olarak hormonal profilini iyi anlamda değiştirecek en önemli unsurlardan bir tanesi. O yüzden kendini aç bıraktığında cinsel performansın çok ciddi anlamda düşecektir. Bu tarz yağ oranını düşürmek isteyen insanlarla alakalı zaten önceki bölümlerde detaylı konuşmuştum. 16. bölümde yağ oranını tek hanelere düşürmenin yöntemlerini anlatmıştım. Yine çeşitli bölümlerde benzer konularla alakalı bilgileri bulabilirsin. Eğer bu videoya ilk kez denk geliyorsan Spotify'da ya da YouTube'da Dersimiz Fitness'ın bölümlerini teker teker konu başlıklarını inceleyerek izleyebilirsin, dinleyebilirsin. Bir diğer önemli konu hani az yiyip çok yemekten başka ne yediğine dikkat etmek, sindirebildiğin besinleri tüketmek. Şimdi sen yemeği yedikten sonra 2 saat sonra, 3 saat sonra hala daha böyle ağzına geliyorsa, geğiriyorsan, bir şişkinlik varsa, şeker yorgunluğu oluşmuşsa, nedir kan şekerin çok hızlı yükseliyor, çok hızlı düşüyor. Sugar crash dediğimiz olay. Hani böyle bir şey hissediyorsan, halsizlik, yorgunluk, sindiriminde bir aksaklık hissediyorsan anlayacaksın ki bu yemek senin kolay kolay sindirebildiğin bir şey değil ya da vücudunda çok fazla inflamasyon var. Ne yersen ye bir şekilde sende hazımsızlığa sebep oluyor. Bunları tespit etmek lazım çünkü biz ideal bir şekilde sindiremediğimizde vücudumuz o yediğimiz şeylerden alması gereken faydayı elde edemiyor. Sırf sen ağzından sokuyorsun diye vücudun ondan fayda elde edecek diye bir şey yok. Onu etkili bir şekilde bağırsaklarda sindirebilmen gerekiyor. Ve bu da bağırsak profiliyle alakalı, senin sahip olduğun kas kütlesiyle alakalı, kan basıncının, kan şekerinin şu an hali hazırda nasıl olduğuyla alakalı, kanın damarlarında ne kadar ideal şekilde hareket ettiğiyle direkt olarak alakalı. Özellikle yemeklerden sonra kalkıp 5 dakika, 10 dakika hareket etmek, bağırsak hareketliliğine yardımcı olmak senin sindirim kaliteni arttıracaktır. Aynı zamanda 33. bölümde de bahsetmiştim. Bağırsak profiline göre beslenme, yani çocukluğundan bu yana yediğin şeyleri, doğal besinleri tüketme, pakete giren çok fazla yağda kızarmış ya da kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar glutene hassastır, bazıları süt ürünlerini tüketemez. Böyle bir alerjin varsa bunlardan kaçınma. Senin yediğin besinlerden aldığın faydayı, kaliteyi direkt olarak etkileyecektir. Bunun için de kendini gözlemlemen lazım. Yemeği yedikten sonra nasıl hissediyorsun? Vücudunda fizyolojik ve biyolojik olarak nasıl farklılıklar oluyor? Sana nasıl geliyor yediğin şey? Bunları gözlemle, buna göre gerekli değişiklikleri yap. Aynı zamanda antrenmanda mesela önce yediğinde, sonra yediğinde antrenman performansını o yemek nasıl etkiliyor? Kas toparlanmanı nasıl etkiliyor? Bunlar gözlem aracılığıyla fark edilebilecek konular. Bir diğer konu mesela pişirilmeden yenilen bitkiler. Çünkü bitkiler doğada kendini korumak için belli bir mekanizmaya sahipler. Hayvanlar mesela nasıl pençeleri varsa, dişleri varsa, bitkilerin de kendilerince bir koruma mekanizmaları var. O yüzden bunları haşladığında ya da pişirdiğinde o koruma mekanizmalarını yok etmiş oluyorsun. Bu şekilde ağzına soktuğunda sindirim kalitende ciddi bir artış hissedebilirsin. Bu konuya da dikkat et. Yediğin bitkileri, eğer sindirim problemleri vesaire çekiyorsan ya da çekmeden önce bu pişirmeye, haşlamaya bir şekilde o koruma mekanizmasını yok ederek midene, bünyene sokmaya dikkat et. Stresten bahsetmiştik az önce. Şimdi araştırmalar bu stresle alakalı şöyle bir şey söylüyor. Herhangi bir dine ya da kendince bir kafasında inanç sistemi oluşturmuş insanların yaptıkları pratikler, nefes antrenmanları olabilir, namaz kılma olabilir, kiliseye gitme olabilir, artık her neyse. Allah'a inanıyor olabilirsin, inanmıyor olabilirsin. Fakat bazıları işte evrene, yüce bir güce, spiritüel inançlara sahip. Fakat senin bu evrenin kendi kendine yaratılmadığına, yani her şeyin bir tesadüf olmadığına, senden daha yüce, insanlardan çok daha yüce bir gücün olduğuna inandığın zaman araştırmalar stres seviyelerinin çok ciddi anlamda düştüğünü gösteriyor. Çünkü bu neye yarıyor biliyor musun? Herkes hayatında zor zamanlar geçiriyor mutlaka hayatının herhangi bir döneminde. Bu zor zamanlardan geçtiğinde bu insanlar, inanca sahip olan insanlar şunu düşünüyor. Ya bu zorluk vardır bir hayır. Mutlaka bana ilerleyen zamanlarda bir katkı sağlayacaktır. Beni daha güçlü yapacaktır. Hani bana garez olsun diye bunlar başıma gelmiyor. Aslında benim iyiliğim için bunlar benim başıma geliyor gibi bakış açısına, mentaliteye büründüğün zaman aynı yaşadığın stresten aldığın zarar ciddi anlamda azalıyor. O yüzden bu da mutlaka aklımızın bir köşesinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani başına gelen kötü bir olaydan sonra hemen isyan etmekten ziyade ya vardır bir hayır deyip bir an önce o durumdan kendini kurtarmaya çalışmak ya da öğrenebildiğin maksimum şeyi öğrenip yoluna devam etmek seni hem daha güçlü bir birey yapacaktır hem de stres toleransını kesinlikle arttıracaktır. Birçok insan ne kadar stresli bir hayata sahip olduğunun farkında bile değil. Gerçekten baktığın zaman adam geçim mücadelesi veriyor, bir yandan çocuklarını okutmaya çalışıyor. Belki sağlıksal problemleri var, aynı zamanda kişisel gelişime de önem vermeye çalışıyor, partneriyle bir ilişki yürütmeye çalışıyor vesaire derken bir de bunun üzerine egzersiz yapmaya çalışınca bu insanlar genellikle kendilerine uygun egzersiz çeşidini seçmekte başarılı olamıyorlar. Ya hiç enerjileri olmadığı için egzersiz yapmıyorlar ve aslında egzersiz yapmadıkları için enerjileri olmuyor. Hani böyle bir bataklığın içinde sadece evden işe, işten eve bitkin bir hayat sürüyorlar. Ya da gerçekten egzersize başlıyorlar, çok yoğun, şiddetli antrenmanları tercih ediyorlar. Çünkü sürekli olarak stresli bir yaşama sahip oldukları için kortizol seviyeleri sürekli yüksek. Ve kortizol seviyesi sürekli yükseldiğinde de aslında böyle yoga tarzında ya da hafif egzersizler onları tatmin etmiyor. Kortizol seviyelerini daha da yükseltecek şiddetli antrenmanlar ya da high intensity interval training dediğimiz antrenmanlar, düşük dinlenme, sürekli performans sergileyebilecekleri antrenman çeşitlerine yöneliyorlar. Bu da tabii ki stres seviyelerini, kortizolü daha da arttırıyor vücutta. Bu şekilde tatmin oluyorlar ve bu cycle'a girdikten sonra da aslında sen libidonu, testosteronu overtraining cycle'ına giriyorsun. Daha da düşürmüş oluyorsun. Aslında egzersiz sana faydadan çok zarar getirmiş oluyor. O yüzden hayatında bu kadar fazla strese sahip olan, yoğun bir programa sahip olan insanların mutlaka egzersize girişte dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle şiddeti çok mantıklı ayarlamaları gerekiyor. Ne kadar egzersizin senin için yeterli olacağını düşünüyorsan onun yarısıyla başla ilk etapta. Bırak egzersiz yapma isteği sana gelsin. Sen egzersize koşma. Yani vücudunda bu enerji mekanizmalarını tetikle. Böyle gereksiz bir şekilde gün içinde enerjik ol mesela. Kendini kahve içip, pre-workout alıp, çeşitli stimülelerle, müzikle motive ederek, yorgunluğunu bastırarak egzersiz yapmaktan ziyade sen hareket et, vücudundaki mitokondriler, hücreler tekrardan böyle bir kendini şarj etsin ve o enerji seni antrenmana getirsin. Antrenmana gittiğinde de kendine bir zaman koy. O zaman dilimi dolduğunda oradan çık. Şunu da yapayım, bunu da yapayım derken aslında egzersiz, çünkü şöyle, yani grafiğe baktığın zaman antrenmana başladığında antrenmanın ortalarına doğru enerjin artıyor ve tam sen tepede aslında bırakman gerekiyor ki enerjin en yüksek olduğu konumda çık. Vücudun verdiğin hasardan o fazla enerji sayesinde toparlama sağlasın. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Ya enerjim hala var, dur şunu da yapayım, dur bunu da yapayım derken enerjini sonuna kadar tüketiyorsun ve yorgun, argın bir şekilde çıkıyorsun o spor salonundan. Zaten hiçbir şey kalmadığı için depoda verdiğin zararla kalıyorsun. Vücudunun toparlanması çok daha fazla zaman alıyor. Ve bunu arka arkaya 2 gün, 3 gün, 4 gün, belki haftada 5 gün tekrar ediyorsan vay haline. Ne kadar ileri seviye olduğunu düşünüyorsan düşün. Uzun süre antrenman yapmadıysan antrenmanın şiddetini ona göre ayarla. Kendine bir zaman dilimi belirle. Maksimum 1 saat diyelim. O 1 saat bittiğinde spor salonundan çıkmış ol. Antrenmanını buna göre programla, ne yaptığını bil. Antrenmana gitmeden önce yapacağın program belli olsun. Orada Allah ne verdiyse şeklinde ilerlersen hani ne bir gelişme kat edebilirsin ne de kendine uygun şiddeti, yoğunluğu ve sıklığı ayarlayabilirsin. ve özellikle de antrenmanlardan hemen sonra volümü düşürmek gerekiyor. Çünkü kalp ritmini arttırıyorsun, performansının sınırlarını zorluyorsun antrenmanda. Yani müziğin sesini son ses açıyormuşsun gibi düşün. Vücut bunu bir yere kadar kaldırabilecektir. Antrenman bittiğinde tekrardan müziğin sesini kısman, beynini, vücudunu dinlendirmen, onarımı başlatacak şeylere girişmen önemli. Bir diğer konu, bir kısmı bizim elimizde olan, bir kısmı elimizde olmayan bir konu. Yani vücudumuza sürdüğümüz ya da çeşitli şekillerde soktuğumuz kimyasal maddeler. Nedir bunlar? İşte kullandığın yüz kremi olabilir, koltuk altına sürdüğün rollerlar olabilir ya da parfüm olabilir. Bunların hepsi çeşitli kimyasal maddeler içeriyor. Ve zaman içerisinde bunların zararları çok daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü insan vücuduna sokulan bu tarz kimyasallar tek seferde ya da ikinci seferde hemen etki göstermiyor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Özellikle kadınların mesela kullanmış olduğu makyaj malzemeleri. Derimiz bunların hepsini bir şekilde absorbe ediyor ve bağırsaklarda sindirim problemlerine sebep oluyor. Yemek alerjilerine, mutlaka besin hassasiyetlerine sebep oluyor. Yine aynı şekilde sebzelere, meyvelere sıkılan, onları daha hızlı yetiştirmek için sera ürünlerde mesela vesaire kullanılan katkı maddeleri, pesticides ve herbicides'lar. Bu ilaçlamalar da yine bağırsaklarımızda iltihaplanmaya sebep oluyor. Pakete giren besinlerden zaten bahsetmiyorum. Onların da uzun süreli tüketiminde insan sağlığına olumsuz etkileri olduğu artık herkes tarafından biliniyor zaten. Libidoyu düşüren bir diğer önemli konu porno izleme. Sen sürekli olarak beynini bu şekilde stimüle ettiğin zaman aslında sinir sisteminde değişik bir pathway, bir yol açmış oluyorsun. Bu yol da nedir? Yani senin erekte olabilmen için böyle bir videoya, böyle bir içeriğe maruz kalman gerektiğini öğretiyorsun vücuda. Bunun yokluğunda da iktidarsızlık dediğimiz erectile dysfunction ortaya çıkmış oluyor. Aslında biz yaptığımız seçimlerle bu mükemmel sistemi antrene ediyoruz, eğitiyoruz. Tıpkı Pavlov'un köpeği gibi zil çaldığında köpeğin ağzının suyu akıyor. Çünkü yemek vereceğini algılıyor. O ses ona onu çağrıştırıyor. Bizde de aynı şekilde izlediğimiz, okuduğumuz, kendimizi maruz bıraktığımız şeylerle aslında bu beyni, bu sistemi, nörolojik sistemi değiştiriyoruz. Hangi yönde değiştiğimizin farkında olmak lazım. Aynı zamanda o maruz kaldığın videolardaki şeylerin hiçbir zaman gerçek olmadığını algılaman lazım. Senin gerçek hayatta öyle bir birliktelik yaşaman, öyle bir performans sergilemen hiçbir zaman mümkün olmayacak. Ben bunu ilk olarak mesela bu silahlı filmleri, Kurtlar Vadisi'ni falan izliyordum o zamanlar küçükken. Orada anlamıştım. Askeriye gittiğimde elime ilk silahı aldığımda, yani adam vurmanın, bir hedefe nişan almanın o kadar kolay olmadığını orada anladım. Sonraki izlediğim bütün silahlı çatışmalı filmler falan çok saçma gelmeye başladı. Mesela adam çat çat herkesi direkt saniyeler içerisinde nişan almadan vurabiliyor. Yani 50 metre ötende bir adam bile olsa elindeki tabancayla onu vuramayabilirsin. Gerçekten bu yetenek isteyen çok zor bir şey. Porno da bir nevi öyle. Yani sen izlediğinde gerçekten öyle bir performans sergileyeceğini zannediyorsun ya da gerçek hayatta o tarz insanlarla birlikte olacağını zannediyorsun. Ve gerçek hayat bundan çok farklı olduğu için sürekli olarak kendini hayal kırıklığına uğratıyorsun ve özgüvenin aslında ciddi anlamda düşüyor. O yüzden bunun da farkında olun. Tabii ki bu olay mastürbasyondan farklı. Hani bununla alakalı da soru soranlar olmuştu YouTube'da. Ya bunun hani ne kadar sıklıkla yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği tamamen sana kalmış bir şey. Ben sana burada nasıl hani 31 şekilleri bunu anlatmayacağım. Ama sıklığını arttırdığın zaman özellikle de fiziksel performansının düşeceğini göreceksin. Çok uzun süre yapmadığında da zaten vücudunun kendi kendine o maddeyi bir şekilde dışarı çıkarttığını, işte gece rüya görerek vesaire yaşadığını göreceksin. Yani bunun herhangi bir standardı yok. Kendince nasıl ayarlamak istiyorsan öyle ayarla. Belli bir yaşın üzerindeysen zaten hani sağlıklı ilişkiler geliştirmeye odaklan partnerinle. Çünkü hayatındaki aslında en önemli yetenekleri o süreç içerisinde geliştireceksin. Kendini izole ederek tatmin etme bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. İnsan sağlığını en olumsuz yönde etkileyen şeylerden bir tanesi kendimizi izole etmek aslında. Bir araştırmaya göre yalnız kalan, yalnızlık çeken insanların günde bir paket sigara içme ile aynı zararı aldıkları söyleniyor, görülüyor. Yani biz yalnız kaldığımızda sistemimiz hızlı bir şekilde çöküşe geçiyor. Hatta savaş zamanlarında bile hani karşı tarafın ordusu düşman askerlerini ele geçirdiği zaman savaş kurallarına göre onları izole edip böyle barınaklarda vesaire kapatamıyor. Yani hani böyle bir genel kural var. Kimse kimseye bunu yapmıyor. Düşman askeri bile olsa. Seni tek başına karanlık bir odada 2 gün 3 gün tuttuklarında delirme aşamasına geliyorsun. Baktığın zaman aslında biz bunu kendi kendimize yapıyoruz. Kalabalıklar içinde yalnızlaşma olayı gün geçtikçe artıyor. Özellikle teknolojik, yani prize bağlı yaşıyoruz dediğim olay bu aslında. Hani bilgisayarın, telefonun olsun. Sen online istediğin kadar sosyalleş bu arada. Fiziksel olarak sosyalleşmekten bahsediyorum. Bunun online girdiğin etkileşimlerin hiçbiri hiçbir anlam ifade etmiyor. Dokunman, hissetmen, karşı tarafla yüz yüze bir etkileşimde bulunman gerekiyor. Zaten düşünsen hani belki bir hafta boyunca hiç insan içine çıkmayan, sadece teknolojiyle sosyalleşen, kendini izole eden birçok insan var. Bunun sağlığımız üzerinde, hani libidodan bahsediyorum ama libido bunlardan sadece bir tanesi. Libidonu zaten düşürecek. Ama genel olarak sağlığın üzerindeki olumsuz etkisi çok büyük. Hepimizin sevmeye, sevilmeye ihtiyacı var. Fiziksel olarak temasa geçmeye ihtiyacı var. Bu sadece cinsel olarak bir temas olmak zorunda değil. El sıkışmadan tut, hani birbirine sarılmaya kadar. Bunlar bizim psikolojimize iyi gelen şeyler. Zaten COVID döneminde bunların ne kadar insan sağlığı için önemli olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yine aynı şekilde mesela sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olan, fakat gerçek hayatta iki kelimeyi bir araya getirmeyi beceremeyen insanlarla doluyor şu an günümüzdeki toplum. Hani sen o insanlarla ben ilk açıkçası şahsen tanıştığımda çok şaşırmıştım. Ya bakıyorsun sosyal medyada 1 milyon 2 milyon takipçisi var. Hani çok fazla insanla etkileşime giriyor. Sosyal yetenekleri çok güçlü bir birey gibi görünüyor. Fakat baktığın zaman bütün içerikleri aslında odada tek başına kameranın karşısında üretiyor. Ve girdiği etkileşimlerin hepsi de mesaj ya da video üzerinden, yani sanal alem üzerinden. O yüzden gerçek insan ilişkileri için gerekli olan yetenekleri hiçbir zaman geliştiremiyor. Bunu ancak gerçek insan ilişkilerine maruz bırakarak geliştirebilirsin bu yetenekleri kendine. O yüzden zaten Türk kültüründeki bu kalabalık, aile ziyaretleri, bayram ziyaretleri vesaire, bunlar önemli gerçekten. Hani çocuğun küçük yaşta kalabalık içinde nasıl davranması gerektiğini, kendini nasıl taşıması gerektiğini, büyüklerine karşı nasıl konuşması gerektiğini vesaire, aynı şekilde küçüklerine karşı nasıl sevgi göstermesi gerektiğini anlıyor, biliyor. Hani bunu Kanada'nın kültürüyle de kıyasladığım zaman net bir şekilde görebiliyorum. Bizim kültürümüzde gerçekten bu önemli bir yere sahip. Her ne kadar biz içinde yaşıyorken göremesek de aile bağlarımız bizim kültür olarak çok güçlü. Tek başına büyüyen, büyürken etrafında az insan olan çocuk büyüdüğünde sosyal olarak çok böyle gerçekten yeteneksiz oluyor. Kalabalıklar içinde kendini nasıl ifade etmen gerektiğini küçük yaşlarda ancak çok fazla insanın bulunduğu ortamlara maruz kalarak öğrenebiliyorsun. Bir köpeği sevmeye çalıştığında bile mesela ilk başta köpek senin bir ayaklarını kokluyor, elini kokluyor, seni bir tanıyor, tanımlıyor. Biz insan olarak da aslında böyleyiz. Biz tanıştığımız herkesi beynimize kodluyoruz. El sıkıştıktan sonra elimizi burnumuza götürüyoruz. Bir şekilde farkında olmadan o kişiyi koku olarak, görsel olarak ya da işte zihnimizde artık yargıladığımız düşünceler olarak bir kaba koyuyoruz, kodluyoruz. Ve ne kadar kişiyle bu pratiği yapma şansımız olursa, ne kadar farklı insanla, farklı kültürle, farklı ortamlarda bulunma şansımız olursa beynimiz de aslında o kadar gelişiyor. Sosyal skillerimiz de o kadar gelişiyor. Evet arkadaşlar, bu bölümde de libidonun öneminden bahsetmek istedim. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum.